Üçüncü, 18. yaş, M, S, 12. yıl. Bu yıl boyunca, ev ve bahçe dışında, tüm aile mülkü elden çıkarılmıştı. Hali hazırda ipotek edilmiş olan Kapernaum mülkünün son parçası, bir başkasında olan hisse dışında, satılmıştı. Buradan gelen gelir, vergilerde, Yakup için bir takım yeni aletler almada ve Yakup, ev atölyesinde çalışacak ve Meryem'e ev işlerinde yardım edecek kadar büyüdüğü için İsa'nın bu aşamada geri almayı teklif ettiği, ailenin yapım ve tamir atölyesine bir yatırımda bulunmada kullanılmıştı. Mali baskının bir süreliğine bu şekilde hafiflemesiyle, İsa Yakup'u hamursuza götürmeye karar vermişti. Onlar Kudüs'e, yalnız olmak için, Samarya üzerinden giderek bir gün önce ulaşmışlardı. Onlar yürümüşlerdi ve İsa Yakup'a yol üzerinde, babasının 5 yıl önce benzer bir seyahatte öğretmiş olduğu gibi, tarihi yerlerden bahsetmişti. Samarya'dan geçerken, onlar birçok tuhaf manzarayla karşılaştı. Bu seyahat boyunca onlar, kişisel, ailevi ve milli olmak üzere sorunlarının birçoğu üzerine konuşmuşlardı. Yakup, oldukça dindar türden bir ufaklıktı ve her ne kadar o, İsa'nın yaşam görevi hakkında çok az şeyi bildiğine dair annesiyle tamamıyla hemfikir olmasa da, İsa'nın görevine başlayabilmesi için ailesinin sorumluluğun üstlenmeye yetkin olacağı zamanı dört gözle beklemekteydi. O, İsa'nın kendisini hamursuza elleriyle götürmesine oldukça takdir etmekteydi ve onlar gelecek hakkında daha önce olduğundan çok daha bütüncül bir şekilde konuşmuşlardı. İsa, Samarya boyunca seyahat ederlerken, özellikle Betel'de ve Yakup'un kuyusundan su içerken, fazlasıyla düşünmüştü. O ve kardeşi, İbrahim, İshak ve Yakup'a dair tarihi anlatılar üzerine görüşe alışverişinde bulundu. O, mabede olan ilk ziyaretinde benzer bir biçimde kendisinin deneyimlemiş olduğu büyük şaşkınlığı azaltmayı arzulayarak, Kudüs'te gözlemlemek üzere olduğu şeyler hakkında Yakup'u hazırlamak için böylece büyük emek sarf etti. Ancak, Yakup, bu tür manzaraların bazılarına karşı çok hassas değildi. O, mekanik ve duygusuz bir biçimde din adamlarının bazılarının görevlerini yerine getirmesi hakkında yorumda bulundu, ancak bütünü bakımından Kudüs'teki ikametinden çok büyük bir keyif aldı. İsa Yakup'u Bethaniye hamursuz akşam yemeği için götürmüştü. Şimon babalarının yanında toprağa verilmişti ve İsa bu haneye mabetten kurbanlık kuzu getirerek hamursuz ailesinin başı olarak önderlik etmişti. Hamursuz akşam yemeğinden sonra Meryem Yakup ile konuşmak için özel bir vakit ayırmışken, Marta, Lazarus ve İsa beraberce gece boyu konuştular. Bir sonraki gün onlar mabet ayinlerine katılmışlardı ve Yakup, İsrail ulusuna kabul edildi. Bu sabah, Zeytin Dağı'nın yamacında mabede bakmak için durduklarında, Yakup büyülenmiş bir biçimde haykırırken, İsa sessiz bir şekilde Kudüs üzerinde göz gezdirdi. Yakup, abisinin tutumunu kavrayamamaktaydı. Bu gece onlar tekrar Bethaniye geri döndü ve bir sonraki gün eve doğru ayrılacaklardı. Ancak, Yakup, öğretmenleri duymak istediğini açıklayarak, ertesi gün mabede geri dönmelerinde ısrar etmişti. Ve, her ne kadar bu doğruysa da, kalbinde gizlice o, önceden annesinin bahsedişini duymuş olarak, İsa'nın söyleşilere katılışını duymak istemekteydi. Bunun uyarınca onlar mabede gidip söyleşileri dinlemişlerdi. Ancak İsa hiçbir soru sormadı. İnsan ve Tanrı'nın bu uyanmakta olan aklı için yaşanan her şey çok çocuksu ve önemsiz göründü. O ancak bu insanlara acıyabilirdi. Yakup, İsa'nın hiçbir şey söylememiş olmasından hayal kırıklığına uğramıştı. Onun sorgularına karşı İsa yalnızca şu yanıtı verdi: "Vaktim henüz gelmedi." Bir sonraki gün onlar Eriha ve Ürdün Vadisi üzerinden evlerine doğru hareket ettiler ve İsa, 13 yaşındayken bu yol üzerindeki bir önceki seyahatini de içeren birçok eski şeyden konuştular. Nasıra'ya geri dönmeleri üzerine İsa, eski aile tamir atölyesinde çalışmaya başlayıp her gün şehrin ve çevre bölgelerin dört bir tarafından gelmekte olan çok fazla sayıdaki insan ile buluşabilme imkanıyla fazlasıyla mutlu olmuştu. İsa, insanları ayırt etmeksizin akla ilk gelen sıradan insanları gerçek anlamıyla çok derinden sevmekteydi. Her ay atölye ödemelerini yerine getirip Yakup'un yardımı ile ailesine destek olmaya devam etti. Yılda birkaç kez ziyaretçiler bu şekilde faaliyet göstermek için mevcut bulunmadığı zaman İsa sinagogda Şabat yazıtlarını okumaya devam etmiş olup birçok kez ana fikir hakkında yorumlarını sundu. Ancak o metinlerini öyle bir biçimde seçmekteydi ki yorumda bulunmak gereksiz kalmaktaydı. O mahirde çeşitli metinleri öyle bir okuma sırasında bir araya getirmekteydi ki bir metin diğerini aydınlatmaktaydı. O havanın izin verdiği zamanlarda erkek ve kız kardeşlerini Şabat öğleden sonraları dışarı doğa gezintilerine çıkarmayı hiçbir zaman ihmal etmedi. Yaklaşık olarak bu zaman zarfında Hazan felsefi söyleşiler için farklı üyelerin evlerinde ve sıklıkla kendi evinde buluşan bir delikanlılar topluluğu başlatmıştı ve İsa bu topluluğun başat bir üyesi haline gelmişti. Böylelikle o yakın dönemde yaşanmış olan milliyetçi anlaşmazlıklar zamanında yitirmiş olduğu yerel saygınlığının bir kısmını yeniden kazanmaya yetkin hale getirilmişti. Onun toplumsal yaşamı her ne kadar kısıtlı olmuş olsa da bütünüyle görmezden gelinmiş halde değildi. O, Nasıra'nın hem genç erkekleri hem de genç kadınları arasında birçok sıcak arkadaşa ve sadık hayrana sahipti. Eylül ayında Elizabeth ve Yahya, Nasıra ailesini ziyaret etmek için geldi. Babasını kaybetmiş olarak, Yahya, eğer İsa marangozluk işi veya başka bir meslek işi yapmak için Nasıra'da kalmasını kendisine tavsiye etmezse, tarıma ve koyun yetiştiriciliğine atılmak için Yahudiye tepelerine geri dönme arzusundaydı. Onlar, Nasıra ailesinin neredeyse bir kuruşa bile sahip olmadığını bilmemekteydiler. Meryem ve Elizabeth erkek çocukları hakkında daha fazla konuştukça, onlar, iki delikanlının beraber çalışmasının ve birbirlerini daha sıklıkla görmesinin kendileri için iyi olacağından emin oldular. İsa ve Yahya beraberce birçok yürüyüşte bulundu ve onlar oldukça özel ve kişisel olan belli başlı hususlar üzerine konuştular. Onlar bu ziyareti tamamladıklarında onları görevlerine cennetsel yaratıcının çağıracağı zamandan sonra kamu hizmetinde buluşacakları vakte kadar birbirlerini tekrar görmemeye karar vermişlerdi. Yahya Nasıra'da gördüğü karşısında çok devasa bir biçimde etkilenmişti ki eve geri dönüp annesine destek olması gerektiğinin çıkarımında bulunmuştu. O, İsa'nın yaşam görevinin bir parçası olacağından emin hale gelmişti. Ancak o, İsa'nın ailesini yetiştirmek için birçok yıl bekleyecek olduğunu görmüştü. Böylelikle o evine geri dönmekten, küçük çiftliklerinin bakımı için ve annesinin ihtiyaçlarına hizmet etmek için buraya yerleşmekten çok daha fazla tatminkar olmuştu. Ve bir daha tekrar, Yahya ve İsa birbirlerini, Ürdün Vadisi yakınlarında insanın evladı kendisini vaftiz için sunduğunda görmemişti. Bu yılda, Aralık'ın 3'ü, Cumartesi öğleden sonrası, ölüm ikinci kez buna sıra ailesini vurmuştu. Bebek kardeşleri olan küçük Amos, yüksek ateşli bir hafta süren hastalıktan sonra yaşamını yitirdi. Tek destekçisi olarak en büyük oğlu ile bu keder döneminden geçtikten sonra, Meryem, en sonunda ve en bütüncül anlamıyla İsa'nın ailenin gerçek başı olduğunu tanıdı ve o gerçekten de layık bir önderdi. 4 yıl boyunca, onların ortalama yaşam kalitesi düzenli bir biçimde düşmüş haldeydi, her yıl artan fakirliğin baskısını hissetmişlerdi. Bu yılın sonuna yakın, onlar, Çet'in mücadelelerinin tümü içinde en zorlu deneyimlerinden bir tanesi ile karşılaşmışlardı. Yakup henüz çok kazanmaya başlamamıştı ve her şeyin üstüne bir cenazenin masrafları onları fazlasıyla sarstı. Ancak İsa, endişeli ve yas içindeki annesine yalnızca şunu söylerdi: "Meryem anne, keder bizlere yardım etmeyecek, hepimiz elimizden gelenin en iyisi yapıyoruz. Ve eğer olursa, annenin gülücüğü bizlerin daha iyisini yapmasına ilham kaynağı bile olabilir. Gün ve gün, daha iyi günlerin önümüzde olduğuna dair ümit ile, bu görevler için güçlü hale gelmekteyiz." Onun sarsılmaz ve ayakları yere değen iyimserliği gerçekten de herkese yayılır nitelikteydi. Çocukların tümü, daha iyi dönemlerin ve daha iyi şeylerin beklentisinde olan bir çevrede yaşamıştı. Ve bu ümit dolu cesaretlendirme, fakir oluşlarının getirdiği ruhsal çöküntüye rağmen, güçlü ve soylu karakterlerin gelişimine çok güçlü bir biçimde katkıda bulunmuştu. İsa, yapılması gereken herhangi bir işte, hemen elinin altında bulunan tüm akıl, ruh ve beden güçlerini etkin bir biçimde harekete geçirme yetkinliğine sahipti. O, çözmeyi arzuladığı bir sorun üzerinde derin düşünen aklını yoğunlaştırabilirdi ve yorulmak bilmez sabrı ile ilişkili bir biçimde onun bu yetisi kendisini sanki görülmez olanı görür gibi yaşar bir halde, zor bir fani mevcudiyetin sınavlarına sakince katlanmasına yetkin hale getirdi.